Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, İşte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin, Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyti'nin salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Ordu 5401, Hicri Kameri 8 Şevval 1443 ve Miladi Takvim'de 10 Mayıs 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Nur'a Giden Yol, İran'ın ilk turbo jet motoru, Ulusal Oğuz Motoru ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi işçilerin düşmana karşı mücadelede ön safta yer aldıklarını söyledi. İran Dışişleri Bakan Danışmanı Suriye'deki siyasi ve güvenlik durumunun geçmişe göre daha da iyi olduğunu söyledi. İran, Sina'da Mısır ordusuna yönelik terör saldırısını kınadı. Amerikan askerleri Kuzey Irak'ta yerleşim bölgelerine ateş açtı. Siyonist rejimi direniş liderlerinin öldürülmesi konusunda uyardı. Biden, Ukrayna'ya askeri silah teslimatını hızlandıracak yasayı imzaladı. Putin, Batı'nın Rusya'ya ait toprakları işgale hazırlandığını söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün bir grup işçiyi kabul ettiği görüşmede işçilerin üretimin esas sütunu olduğunu ve düşmanla mücadelede ön safta bulunduklarını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei emekçilere hitaben yaptığı konuşmada bu görüşmeden amacın işçilere teşekkür etmek ve işin öz değerine vurgu yapmak olduğuna ve İslam'ın işçi ve işe bakışına işaretle kapitalizm sistemin sömürgeci bakışı ve komünist sistemin sloganik bakışının aksine İslam'ın işçiye bakışının değer ve kıymet veren bir bakış olduğunu, Yüce İslam Peygamberinin işçinin elini öpmesinin de bu çerçevede olduğunu kaydetti. İşçilerin askeri, ekonomik ve siyasi alanlardaki parlak karnesi ve milli saiklerine temas eden İslam İnkılabı rehberi, işçi camiasının kutsal savunma yıllarında 14 bin şehit verdiğini ve yine askeri meseleyle karşı karşıya kalındığına, kuşkusuz işçi camiasının ön safta yer alacağını kaydetti. İşçilerin ekonomik alandaki milli saikleri hakkında ise İslam İnkılabı rehberi, emperyalizmin İslam İnkılabı zaferinden beri esas politikalarından birinin ülkenin üretimini devre dışı bırakmak olduğunu, son senelerde yaptırımların bu amaç için ağırlaştırıldığının oldukça net olduğunu, ancak işçilerin buna engel olarak üretimin esas sütunu olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında İnkılap zaferinin başından itibaren işçi camiasının kışkırtılmasına çalışıldığına dikkat çekerek bundan amacın işçi camiasını halk itirazlarının tablosu haline getirmek olduğunu ancak işçilerin siyaset alanında da kışkırtanları da hayal kırıklığına uğrattığını ve her daim nizam ve devrimin yanında durduklarını söyledi.
İran-Polonya Ortak Grubu Başkanı İran'ın Polonya ile çeşitli alanlarda işbirliğini yapmaya hazır olduğunu duyurdu. İran-Polonya Ortak Grubu Başkanı Seyit Mesut Mirkazım'ı Polonya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde İran özellikle enerji sektöründe ilişkileri geliştirmeye hazır ancak Avrupalı tarafların yükümlülüklerini yerine getirirken üçüncü bir ülkeden etkilenmemesi şart dedi. Mirkazım'ı İran, bol doğal mineral ve petrol rezervlerine ek olarak çok yüksek bir uzman insan gücü kapasitesine sahip dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı yetkililerin görüşmeleri ve toplantılarının işlevsel bir sonucu olması gerektiğini belirterek şöyle dedi. İran başkalarıyla ilişkileri başka hiçbir ülkenin egemenliğinde olmayan bir ülkedir. Bir ülkeyle sözleşme imzalarsa buna riayet eder. Mirkazım'ı Amerika'nın dünyanın enerji kaynaklarına hakim olma çabalarına değinirken Avrupa enerji güvenliğini sağlamak istiyorsa stratejisini yeniden gözden geçirmeli. İran, karşı taraf istikrarlı bir şekilde ve üçüncü tarafların müdahalesinden uzak olarak işe girdiği süreci Avrupa'nın bazı ihtiyaçlarını karşılayacaktır dedi. Polonya Dışişleri Bakanı da görüşmede İran ve Polonya arasındaki ekonomik işbirliğinin genişlemesini memnuniyetle karşılarken İran, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin seviyesini önemli ölçüde artırabilecek çok yüksek kapasitelere sahip dedi. Polonya Dışişleri Bakanı İran ve Polonya'nın uzun süredir devam eden kültürel ilişkileri sebebiyle çeşitli iktisadi, bilimsel ve kültürel alanlarda iyi bir işbirliğine sahip olabileceğini söyledi.
İran Yargısı Uluslararası İşler Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörünün görevinin sadece yaptırımların insan hakları üzerindeki etkilerini incelemek olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Alena Doğan dün İran'a geldi. İnsan Hakları Kurumu Sekreteri ve İran Yargısı Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Kazım Galip Abadi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü'nün hedef ve planları hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu ziyaretin amacı İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların etkilerini incelemektir. Batılı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri her yıl rapora karşı oy kullanıyor. Çünkü kendilerini uluslararası topluma ve yaptırım uygulanan ülkelere karşı sorumluluk görmüyorlar. İranlı yetkili özel raportörün İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen karar uyarınca görevi sadece yaptırımların insan hakları üzerindeki etkilerini incelemek ve diğer konuları araştırmak değil dedi. Galip Abadi, yaptırım altındaki ülkelerin karşılık vermek ve tek taraflı yaptırımların faillerini sorumlu tutmak için mevcut tüm kapasiteleri kullanmaları gerektiğini ve İran ile ilgili olarak doğal olarak düşmanların İran ulusuna karşı sürekli düşmanlığı nedeniyle her türlü planlamanın gerektiği gibi yapıldığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Yardımcısı, İran-Ermenistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 17. toplantısının 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde Erivan'da yapılacağını duyurdu. Mehdi Safer'i Karma Ekonomik Komisyonu'nun hedef ülkelerle yaptığı toplantıların Dışişleri Bakanlığı tarafından ciddi bir şekilde takip edildiğini belirterek, İran-Ermenistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 17. toplantısı bugün yapılacak. Erivan'da düzenlenecek bu toplantı iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin ilerlemesinde önemli bir rol oynayabilir dedi. Bu toplantının anlaşma ve anlayışların yürürlüğü için tarafların çalışması gerektiğini vurgulayan Safer'i İran'ın 5 milyar dolarlık Ermenistan pazarındaki payının az olduğunu belirterek şöyle dedi. Enerji, transit, santral, tarım, ilaç gibi çeşitli alanlarda önemli kapasiteler var. Bunlar hayata geçirildiğinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde artacaktır. İran adına ortak komisyon toplantısının düzenlenmesinden İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabian sorumlu komisyon ticaret, sağlık, yatırım, transit, ulaşım, elektrik, enerji, petrol ve gaz, gümrük, bankacılık, finans, turizm, sağlık ve diğer önemli konular gibi çeşitli alanları ele alacak.
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin İran İslam Cumhuriyeti'nde ikamet eden yabancı uyruklulara insani yardım sağlamak için verdiği desteği artırması gerektiğini söyledi. Erna'ya göre İran İçişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Mecid Mirahmedi, dün Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Genel Direktörü Robert Martin ile görüşmesinde son yıllarda dünyadaki gelişmeleri ve bazı güçlerin araç kullanımına atıfta bulunarak şöyle dedi. Bugün bazı büyük güçlerin zayıf milletlere karşı uyguladığı zorbalık, zulüm ve baskıdan kaynaklanan yeni bir olguyla karşı karşıyayız. İran İçişleri Bakan Yardımcısı İran karşıtı yaptırımlara atıfta bulunarak uygulamada Amerikalılar gıda ve ilacı bile yaptırım uyguladılar dedi. Mirahmedi, Kızıl Hac'ın İran Kızılı ile işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalarını da överek, o ülkedeki gelişmelerin ardından Afgan vatandaşlarının göç dalgasına işaret ederek, İran hükümeti vatandaşlarına enerji ve temel mal sübvansiyonları için yılda yaklaşık 100 milyar dolar ödüyor ve Afganlar da bundan yararlanıyor, dedi.
İran Dışişleri Bakanı'nın özel siyasi meseleler konusundaki kıdemli danışmanı Suriye'deki siyasi ve güvenlik durumunun geçmişe göre iyileştiğini ancak yaptırımların ve ekonomik sorunların bu ülkenin insanlarını hala olumsuz etkilediğini söyledi. Ali Asker Hacı, pazartesi günü Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Genel Müdürü Robert Mardin ile görüşmesinde Suriye'deki gelişmelere atıfta bulunarak yaptırımların kaldırmasında Suriye'nin altyapısının yeniden inşasına ilişkin 2585 sayılı Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasında ve çabalarının hızlandırılmasında öncelik yapılmasını istedi. Ali Asker Hacı, Yemen halkının içinde bulunduğu karmaşık insani duruma da temasla, artık bu ülkede ülke çapında ateşkesin tesis edilmesi düşünüldüğünde Yemen halkının ablukasını kaldırması, yardım sağlaması, Sana Havalimanı üzerinden yurt dışına hasta nakli için şartlar sağlanmalı, esir takası gerçekleşmeli ve bu konuda Kızıl Haç ve uluslararası kuruluşlar öncülük etmelidir, dedi. Görüşmede Kızıl Haç Genel Müdürü de Yemen ve Suriye halkına yönelik yaptırımlara rağmen Kızıl Haç yardıma ihtiyaç olduğunu, insani yardım gönderilmesini ve altyapının yeniden inşa edilmesini vurguluyor ve bu insani yardımın siyasi olaylardan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Sina Çölü'nde Mısır ordusuna düzenlenen ve çok sayıda Mısır askerinin ölümü ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı. İran'a göre Hatipzade, dış akımlarında desteğiyle Müslüman ülkelerde ne yazık ki yayılan kötü bir fenomen olan terörizmle mücadele, bölge ülkeleriyle yakın işbirliğini gerektirmektedir, dedi. Cumartesi günü terörist unsurlar Süveyş kanalının doğusundaki Mısır ordusu mevzilerine saldırdı. Bir Mısırlı subay dahil olmak üzere 11 askeri öldürdü ve 5 kişiyi yaraladı.
İranlı bayan halterci Yekta Cemali Dünya Halter Şampiyonası'nda 87 kilo kategoride gümüş madalya kazandı. Yekta Cemali, Yunanistan'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası halter müsabakalarında 94, 98 ve 100 kilo kategorilerde başarı elde ederek gümüş madalya kazandı. Bu, Dünya Gençler Şampiyonası'nda alınan ilk bayanlar gümüş madalyası sayılıyor.
Türkiye hükümet yetkilileri temel tarım ürünlerinin fiyatlarını düşürmek için ülkeden temel tarım ürünlerinin ihracatının yasaklanması çağrısında bulundu. Türkiye aylardır ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liradaki devalüasyonu ve enflasyonu durdurma, işsizlikle mücadele ve sınıf ayrımını azaltma yönündeki tüm çabaları başarısız oldu. TRT'nin haberine göre Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, buğday ve petrol ithal etme sorununa atıfta bulunarak temel ihtiyaç maddelerindeki sorunu halletmek için gerekli önlemler aldıklarını açıklayarak tahıl, bakliyat ve protein ürünlerinin ihracatını bir sonraki duyuruya kadar yasakladıklarını bildirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da ülkenin temel ürünlerdeki kıtlığı ve artan fiyatlar ile başa çıkmak için tarımsal üretimi artırmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.
Türkiye'de halkın %70'den fazlası hükümetin ekonomik icraatlarından memnun değil. Türkiye aylardır ciddi ekonomik krizle karşı karşıya. Türkiye'de yapılan son anketler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde zorlanacağını gösteriyor. Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, gündemdeki son gelişmeleri, siyasilerin gündem belirleyen açıklamalarını analizlerle paylaştı. Aksoy, Bu hafta yaptıkları ölçüme göre partilerin oy dağılımını paylaştığı anketin sonuçlarına göre AK Parti ve CHP'nin oy oranı birbirine yaklaşmış durumda. Öte yandan Metropol Araştırma gerçekleştirdiği son ankette vatandaşlara resmi enflasyona inanıp inanmadıklarını sordu. Vatandaşın %72'si inanmıyorum daha fazla dedi. Resmi verilere güvensizlik CHP, İyi Parti ve HDP seçmeninde %100'e yakın.
Türkiye güvenlik güçlerinin son saldırılarında 11 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi. Türkiye hükümetinin PKK ve terörist gruplara karşı mücadelesi kararlı bir şekilde devam ederken, terör listesindeki bu gruplara yönelik Irak ve Suriye topraklarındaki yasa dışı saldırıları da tepkilere yol açıyor. Türkiye'de PKK'ya yönelik saldırılar günlük sıradan haberler arasında yer alırken, Anadolu Ajansı'na göre Ağrı bölgesinde Eren Kış 9 operasyonunda PKK'lı 11 militan öldürüldü.
Irak'ın Erbil kentindeki El Harir üssünde konuşlanmış Amerikan birlikleri birkaç meskuni eve ateş açtı. Amerikan birliklerinin Irak ve Suriye'deki askeri üslerden çekileceğinin konuşulmasına rağmen bu güçler özellikle Irak-Kürdistan bölgesinde normal şekilde faaliyet gösteriyor. Rudav haber sitesine göre Erbil'in 40 kilometre kuzeydoğusundaki El Harir havalimanında konuşan Amerikan güçleri dün akşam çok sayıda ev ve bir araca ateş açtı. Irak halkının ve siyasi grupların geneli Amerikan terörist güçlerinin Irak'tan çekilmesini istiyor. Irak parlamentosu daha önce bu güçlerin geri çekilmesi için bir planı onaylamıştı.
Lübnan Hizbullah'ın genel sekreteri kamu yoklamaların sonuçlarına atıfta bulunarak Lübnan halkının çoğunluğunun endişesinin direniş silahı değil yaşam koşulları olduğunu söyledi. Lübnan'da parlamento seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Aday kayıtları sona erdi ve adaylar Lübnan parlamentosuna ulaşmak için kampanya başlattı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, pazartesi günü düzenlenen mitingde yaptığı video konferansı konuşmasında bugün direnişi silahsızlandırmak ve Hizbullah ve müttefiklerinden kurtulmak isteyenler, Güney Lübnan'a olanları ve halkının Siyonist seçimden çektiği acıları unutmuş durumda dedi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimi Hamas liderlerine suikast düzenlenmesi durumunda en tehlikeli tehditle uyardı. Lübnan gazetesi El Ahbar dün Hamas'ın arabuluculuk yoluyla Siyonist rejime bildirdiği en tehlikeli tehdidi ortaya çıkardı. Hamas sözcüsü Abdüllatif Elkan'ı Siyonist işgal rejiminin son dönemde artan cinayetleriyle ilgili açıklamasında işgalcinin halkımızın evlatlarına çılgınca saldırması, İki insanımızı daha soğukkanlıkta öldürmesi, üçüncüsünü de yaralaması gerçekten onun kalbinde ne büyük korku ve telaş oluştuğunu açıkça ortaya çıkarıyor dedi.
Terör rejimi İsrail İstihbarat Servisleri Başbakanı'nın ailesine tehdit mektupları yazdığından şüphelenen 65 yaşındaki bir kadının tutuklandığını bildirdi.
Yemen Ensarullah lideri bu ülke halkının bağımsızlık ve düşman egemenliğinden kurtuluş ilkesiyle hareket ettiğini, bilinçli, rasyonel ve anlayışlı bir başlangıcı sahip olduğunu söyledi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık bir yardım fonu içeren ve Amerikan hükümetinin kapanmasını önlemek amacıyla hazırlanan finansman tasarısına onay verdi.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna operasyonunu Batı'nın Rusya'ya işgali hazırlanması nedeniyle gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Putin, dün Kızıl Meydan'da düzenlenen Zafer Günü törenindeki konuşmasında Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rus askerleri ve gönüllülerin ana vatan ve geleceği için savaştığını söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Başkanı, Çin Başkanı'nın Tayvan'a saldırmaya kararlı olduğunu iddia etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İran kültürel ürünlerinin yeni konumu başlığını taşıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını elde ettiği son 30 yıl içerisinde sinema filmleri ve diziler gibi İran'ın kültürel ürünlerinin her daim iyi reytingler elde ettiği biliniyor. İran film ve dizilerinin mübarek Ramazan ayında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yeniden yayınlanması, Azerbaycan Müslüman halkı tarafından bir kez daha memnuniyetle karşılandı. Son aylarda İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti televizyon programlarının yapım ve yayınında işbirliği ve medya işbirliği konusunda çeşitli belgeler imzaladı. Bu konuda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Kanalı Az TV'nin başkanı Ruşen Muhammedov şöyle dedi. İran genel olarak haber, bilgi paylaşımı, film ve televizyon ürünleri alanında önemli başarılara imza atmış bir ülke. Bu nedenle İran Radyo Televizyon Kurumu ile Azerbaycan Devlet Televizyonu arasında bir işbirliği belgesi imzalanması her iki ülkenin medya gelişimi açısından iki ülkenin sanat camiasına yeni fırsatlar sunuyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Televizyonu kanalı müdürü sözlerini şöyle sürdürdü. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin amacı İran İslam Cumhuriyeti ile mevcut işbirliği ve karşılıklı ilişkiler koşullarından en iyi şekilde yararlanmak ve iki ülke arasında medya işbirliğini geliştirmektir. Ramazan ayı boyunca Azerbaycan Cumhuriyeti Azerspek kanalı tarafından uzun yıllar önce yayınlanan dini, tarihi dizi Hazreti Yusuf bir kez daha aynı kanal tarafından yayınlandı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkentinde seçki sinemalarda Ayakkabılarım ve Roma Prensi filmleri de sergilendi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki medya alanındaki uzmanlar bu Müslüman ülkenin medyasının ve halkının İran televizyon ürünleri ve filmlerine duyduğu ilginin nedenini toplumun kalbinden gelen sosyal olaylara odaklanmalarından olduğunu belirttiler. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının manevi, dini ve sosyal değerler gibi bileşenlere yaptığı vurgu ve gösterdiği ilgi de İran film ve dizilerinin izleyiciler ve sanatçılar tarafından beğeniyle karşılanmasına neden olmuştur. Buna ilaveten İran dizileri İran'ın zengin kültüründen kaynaklanmaktadır. Bu İran kültür ve sinema yapımlarının her türlü bayalıktan ve müstehcen sahnelerden uzak olmasına yol açmıştır. Bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki medya uzmanlarına göre İran kültür ürünleri halk tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde medya uzmanlarından biri, bu ülkenin televizyon kanallarında yayınlanan İran dizi ve filmlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı tarafından memnuniyetle karşılanmış olmasına vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bir medya uzmanı olan Gülnara İmanova şunları kaydediyor. İran İslam Cumhuriyeti film ve sinema alanında tarihi ve dini konularda ve zengin içerikli dini diziler üretmeden her zaman ön saflarda yer almıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kültür uzmanı İranlı oyuncuların tarihsel temalı dizilerdeki rollerini de övdü ve İran'ın tarihi ve dini dizilerinin İslam olaylarını ve İslami değerleri daha iyi anlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı üzerindeki etkisini kıymetli olarak değerlendirdi ve şu açıklamayı da yaptı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti halklarının birçok tarihi ve kültürel ortak özelliği nedeniyle gelecekte iki ülkenin sinemacıları tarafından dini ve tarihi alanlarda ortak bir film ve dizi üretilecektir. İranlı sanatçıların başta sinema ve televizyon olmak üzere medyadaki üretim gücü, kalitesi ve yeteneklerinin yanı sıra iki komşu ülke milletlerinin tarihi, kültürel ve dini ortak özelliklere sahip olması da bu alandaki başarı oranını güçlendirmektedir. Medya işleri uzmanları da bu ortak özelliklerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İran kültür ve medya yapımlarının sayısız izleyici çekmesine neden olduğuna inanıyor. Bu gerçekler iki komşu ulusun kültürel ve dini yakınlığından kaynaklanmaktadır. Dünyanın diğer ülkelerin ürünleri, hatta diğer Müslüman ülkelerin ürünleri bile İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkına bu kadar yakın gelmeyeceği kesindir.
Muhterem dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilerinin devam etmesi etrafında. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da ve bu ülkenin diğer şehirlerinde Başbakan Paşinyan hükümetinin siyasetlerine karşı protestolar devam ediyor. Geçen haftadan beri şiddetlenen bu protesto gösterileri her gün daha da kalabalık bir şekilde düzenleniyor. Bu sürecin devamında Paşinyan hükümetine karşı olan yüzlerce kadın da hükümet karşıtı gösterilere katıldı. Ermenistan Başbakanı'nın istifasını istediler. Protestolara katılanlar Paşinyan'ı Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilerin eline kalan toprakları da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devretmekle suçluyor ve bu nedenle Ermenistan Başbakanı'nın istifasını talep ediyor. Ermenistan'da halk protestolarının devamı polis ve güvenlik güçlerinin geçen perşembe günü şiddete karışması ve polisin yüzlerce protestocuyu tutuklayıp hapse atmasıyla körüklendi. Paşinyan'ın siyasetlerine karşı protestolar devam ederken şimdiye kadar Erivan'daki birçok yol da kapatıldı. İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi yetkileri muhalefetin hükümeti devirme için Dağlık Karabağ'ı bahane olarak kullandığını öne sürüyor. Bu bağlamda iktidar partisinin temsilcisi Artur Hovhanishyan geçtiğimiz cuma günü Ermeni Uluslar Meclisi'nde yaptığı konuşmada protestocuların asıl amacının iktidar partisinin ve Başbakan Paşinyan'ı devirmek olduğunu söyledi. Bu Ermeni siyasetçi ve milletvekili şöyle dedi. Muhalefetin amacı Dağlık Karabağ bölgesini kurtarmak değil, çeşitli bahanelerle hükümeti devirmektir. Muhalefet bizi değiştirmeye çalışıyor.
Muhalefet protestolarıyla ilgili dikkate değer bir noktada muhalefet partilerinin liderlerinin şimdiye kadar sadece Paşinyan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetiyle barış anlaşmaları imzalama politikalarına itiraz etmesidir. Halbuki iktidar partisi şimdiye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti ile nihai barış anlaşmasını imzalama hususunda bir fikir bile belirtmemiştir. Bu bağlamda bölgedeki bağımsız siyasi çevreler ve siyasi uzmanlar Erivan hükümet yetkililerinin son protestolar konusundaki tutumlarını gerçek ve Ermenistan'ın ulusal çıkarlarına aykırı buluyor ve muhalefetin talepleriyle ilgili olarak eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Korçaryan'ın geçen yıl 8 Kasım'da yaptığı açıklamalara değinebiliriz. Geçen yıl Erivan'ın Özgürlük Meydanı'ndaki bir muhalefet mitinginde Ermeni politikacı yaptığı konuşmada Paşinyan hükümetinin politikalarını etkisiz olarak nitelendirdi ve Paşinyan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşta başarısız olduğunu ve Ermeni egemenliğini koruyamadığını öne sürdü. Bu arada Ermeni politikacı şunları kaydetti. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile müzakerelerde 1992'den 1994'e kadar savaşta elde ettiği zaferlere dayanarak müzakerelerde her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir adım önündeydi. Geçmişte Ermenistan, Karabağ çevresindeki 7 bölgeyi güvenlik kemeri olarak kullandı. Paşinyan hükümetine karşı muhalefetin ana duruşunu ortaya koyan bu açıklamalar Ermenistan'da son dönemde yaşanan protestolarda binlerce Erivan hükümeti muhalifi tarafından bahane olarak değerlendiriliyor. İkinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan mağlup olurken Başbakanı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin taleplerine teslim oldu. Bu şartlar altında muhalefetin iktidara gelmesi Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapılan tüm barış anlaşmalarını rafa kaldırılacağı anlamına gelebilir. Böyle bir durumda Paşinyan hükümeti Ermenistan yönetiminden çıkarılırsa öngörülemeyen sonuçlar doğuracaktır. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov Paşinyan hükümetine karşı son zamanlardaki geniş çaplı protestolarla ilgili şunları kaydetti. Moskova, Ermenistan'ın zor döneminin bir an önce bitmesini ve ülkenin istikrar dönemine girmesini istiyor. Rus politikacı ayrıca şunları kaydetti. İstikrar dönemi Ermenistan'a Moskova'nın katılımıyla varılan üçlü barış anlaşmalarının uygulanmasına doğru kademeli olarak hareket etme fırsatı verecektir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Ordibeş 1401, İran'da Hicri Kameri 7 Şevval 1443 ve Miladi 10 Mayıs 2021 Salı. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Ordibeşt 1368'de İranlı çağdaş yazar ve araştırmacı Dr. Seyyid Cevad Mustafavi vefat etti. Çeşitli dini bilimlerde tahsil yaparak geniş araştırmalarda bulunan Mustafavi, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Meşhed Kenti İslami Bilimler Üniversitesi Başkanı oldu. Bu yetenekli bilim adamının değerli eserler arasında Nehçül Bela ile Kur'an-ı Kerim arasındaki bağlantı, El-Kaşip, Miftahel Vesail ve Usulü Kafi'nin tercümesi ve şerhi adlı eserlere değinebiliriz. ...51 yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Ordibeşt 1350'de İranlı ünlü alim Ayetullah Muhammed Kohistani Beşeri vefat etti. Ayetullah Kohistani ilk eğitimini doğduğu kentte bitirdikten sonra Kutsal Necef Eşref'e gitti ve orada Mirza-i Naini, Seyyid Ebul Hasan İsfahani gibi kendi döneminin önde gelen alimlere nezdinde feyizler aldı. İçtihat derecesini aldıktan sonra Kohistan'a giden Ayetullah Beyşehri orada halkı aydınlatmaya başladı. Ayetullah Kohistani kaldığı kentte birçok okul yaptırdı ve dini ilimlerde öğrenci yetiştirdi. ...99 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Şevval 1344'te Vahabiler Medine'de bulunan Baki mezarlığını viraneye çevirdi. Hicri Kameri 1344'te başta Medine olmak üzere Hicaz'ın bir kısmında Muhammed bin Suud'un sultacılık döneminin tekrar başlaması ardından Vahabilerin kadılar başı olan Şeyh Abdullah bin Belihed Medine'deki tarihi ve kutsal mezarlıkların tahrip fetvasını verdi. Vahabiler silah zoruyla halkı toplamaya çalıştılar ve ardından Baki mezarlığına doğru hareket etmeye başladılar ve Medine'de bulunan tüm kubbe ve hırkaları şehirden dışarı çıkardılar ve mukaddes mekanı vahşice tahrip ettiler. ...119 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Şevval 1324'te İran'ın ilk gazetesi olan Meclis Gazetesi yayınlandı. Bu gazete meşrutiyet taraftarlarından Seyyid Muhammed Sadık Tabatabai adında birisi tarafından kuruldu. Meşrutiyet hareketi liderlerinden biri olan Seyyid Muhammed Tabatabai'nin oğlu olan Seyyid Muhammed Sadık Tabatabai bu hareketin ilerlemesinde büyük katkısı oldu. İran'da meşrutiyet hareketinin başladığının bildirilmesi ve basının özgür bir şekilde yayınlanmasının ilan edilmesi ardından İran'da basılan gazetelerin sayısı gittikçe arttı ve ardından İran'ın çeşitli kentlerinde onlarca gazete yayınlanmaya başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Gıda enflasyonunda dünya dördüncüsüyüz.
Yeni Çağ.
Asgari ücrete zam sinyali.
Milli Gazete.
Karamoğluoğlu'ndan sığınmacı uyarısı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar, 8 Mayıs tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde enflasyonun gerisindeki süreç başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Enflasyon yani mal ve hizmetlerin fiyat artışları kendiliğinden oluşmaz. Yöneticilerin mali ve ekonomik politikaları sonucunda ortaya çıkar. En büyük zararı da yoksullara, dar ve sabit gelirlilere, emekçilere verir. Çünkü esas olarak geniş kitlelerin gelir ve servetini zorla alır, kendi oligarşisine aktarır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şimdi enflasyonun arkasındaki süreç olarak iktidarın mali ve iktisadi politikalarına bakalım. Ülkemiz enerji bakımında hem dışarıya bağımlıdır hem de enerji sektörü iktidar tarafından yüksek kar marjlarıyla çalışan oligarşiye terk edilmiştir. Cumhuriyet döneminde kurulan sanayi tesisleri iktidar tarafından ithalat rekabeti yoluyla yok edilmiş ve yeni sanayi ve tarım üretim tesisleri de kurulmadığı için ülkenin mevcut üretim ve ihracat kapasitesi doğrudan ithalata bağımlı hale getirilmiştir. 20 yıl boyunca iktidar tarafından toplanan vergiler, alınan iç ve dış borçlar, özelleştirme gelirleri toplam 3,5-4 trilyon dolar dolayındadır. Yani Türkiye'nin 4-5 yıllık milli gelirine eşit gibidir. Bu gelir ülkenin tarım ya da sanayi üretiminin artırılması için yapılan yatırımlara harcanmamış, doğrudan oligarşiye transfer edilmiştir. İktidarın övündüğü yol, köprü, hastane, havaalanı gibi inşaatlar yap, işlet, devret modeli biçimindeki anlaşmalarla geleceğimizi de ipotek altına alan haksız ve ödeme garantili borçlanmalara dayalı olarak çok yüksek maliyetlerle oligarşi tarafından kurulan ulusal ve uluslararası konsorsiyumlara yaptırılmıştır. Artan enflasyonla mücadele ediliyor maskesiyle din ilkeleri ileri sürülerek faiz indirimine gidilmiş, bu politika yabancı paralar karşısında liranın değerini düşürmüş, fiyatları yükseltmiş, siyasal demeçlerle faizin daha da indirileceği konusunda beklentiler yaratılarak döviz fiyatları iyice artırılmış, Amerikan doları 18 liraya yükseldiğinde ise birdenbire yapılan mali bir operasyonla bir gecede 11-12 liraya düşürülerek oligarşiye büyük spekülatif kazançlar sağlanmıştır. Sonuç olarak Mayıs ayında TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı bile yıllık %69.97 olmuştur. Aynı yöntemle hesaplama yapan bağımsız araştırmacılar grubu ENAV ise enflasyon oranı %156.86 olarak açıklamıştır. Diskin araştırma grubu Diskar'ın hesaplamalarına göre mutfaktaki yangını belirleyen gıda enflasyonu en çok yoksullara vurmuştur. Gıda enflasyonu ülkede ortalama %89.1 olarak görünüyor ama bu ortalama en yoksul %20'lik gelir grubunda TÜİK oranlarına göre bile %131.6'ya yükseliyor.
Ahmet Taş getiren 8 Mayıs tarihli Karar gazetesinde ekonomi politikası fiyasko başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası sürekli rakam revize etmekle meşgul çünkü ekonominin geleceğine ilişkin verdiği hiçbir rakam tutmuyor. Hani enflasyon %5'lerde olmadı, %20'lerde olacaktı sene sonunda. Çıkardık mı %42'lere, onun orada durmayacağını da dünya alem biliyor değil mi? Onun %36'lık kısmını daha senenin ilk 4 ayında doldurmamış mıyız? Nisan'da %7.25 artan enflasyon ortada %121 gibi bir üretici enflasyonu varken ve bu rakamların birkaç ay içinde peyderpey tüketici enflasyonuna yansıdığı bilinirken hadi durdur bakalım enflasyonu %42'de diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Merkez Bankası'nın en önemli olmazsa olmaz vasfı olan güvenilirlikten yeniyor sürekli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin enflasyonda çok sonuç alamadığı açık. En son Hazine ve Maliye Bakanı'nın biz de farkındayız demekten başka yaptığı bir şey var mı? Bunun hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Maliye Bakanı'na bir siyasi iletişim dili olarak tavsiye edildiği o kadar açık ki. Yani efendim vatandaş çok sıkıntılı, hiç olmazsa o sıkıntıyı gördüğümüzü ifade edelim gibi tavsiyeler. Her mikrofon tutulduğunda enflasyonun biraz can yaktığının farkındayızlar bunun için. Oldu olacak farkında olmayın bari. Orası farkında olma yeri değil ki, çare bulma yeri. Ekonomiden anlayan kime sorsanız bu işin nerede koptuğunu söylüyor. Lütfü Elvan, Naci Ağbal faizle ilgili bir adım attılar. Dolar zınk diye durdu. Onlar gitti, Tayyip Erdoğan faizle ilgili bir adım attı, döviz fırladı. Bir şey bir şeyin sonucu ama acaba hangi ekonomiste göre hangisi hangisinin?
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 8 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide bıçak kemiğe dayandı başlıklı yazısına yer veriyor. 2 gün önce Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat %24 oranında arttı. 23,4 milyar dolar oldu. İthalat ise daha yüksek oranda %35 oranında arttı. 29,5 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı %98 oranında arttı ve 6,1 milyar dolar oldu. Bu gidişle 2022 dış ticaret açığı 100 milyar doları geçecek diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu tabloya bakan iktisatçı olsun veya olmasın aklı başında bir insan kaygılanır. Çünkü Türkiye Nisan ayında dış ticaretten zararlı çıkmıştır. Bu şartlarda cari açık da artacak ve doğrudan yabancı yatırım sermaye girişi olmadığı için cari açık artı faizi kadar dış borç stoku da artacaktır. Bizim medya hep ihracatta %24,6 artış olduğunu haber yaptı. Ticaret Bakanı da geride bıraktığımız Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır dedi. Aylık dış ticaret açığı tüm zamanların en yüksek açığı değil mi? Bu açığı nasıl çözeceksin? Bu alanlara girmek hükümetin ve yandaş medyanın işine gelmiyor. Bu durumda okur yazar olan herkes veya olmasa da duyan herkes dış ticaret açığındaki artışın istikrarı bozacağını ve hepimize yük getireceğini bilir. Bu tabloyu tersten gösteren hükümet üyelerine ve medyaya olan güven düşer. Bunun içindir ki iktidara olan güven dip yaptı. Tüketici güven endeksi en düşük seviyededir. Akıllı bir ekonomi yönetimi rakamlara takla attırarak algı yaratmak yerine dış açıklar için çözüm üretmeye çalışır. Dış açıklar bu kadar artınca Türkiye'nin dış borçlarında ödeme sorunu ortaya çıkacak. Dış borçlarda temerrüde düşebiliriz. Aslında Türkiye'nin ihraç ettiği 5 yıllık tahvillerde iflas sigorta risk primi de arttı. 612 baz puana çıktı. Bundan önce hazine 8,62 faizle dış borç aldı. Şimdi bu faiz %9'a çıktı. Nisan ayı üfe oranı %121,82 oldu. Bu artış kur artışının da üstünde oldu. Yatırım ve işletme kredi faizleri eksi değerdeyken maliyet artışları neden kur artışının üstünde oldu? Dış borç faizi yüksektir. Kamu özel işbirliği yatırımlarında maliyet hem yüksek faiz hem de ihale sürecindeki sorular ve sorunlar nedeniyle daha yüksek çıkıyor. üretici malımı yerine aynı fiyatla koyamam diye maliyetleri yüksek hesap ediyor. Tarıma verilen destekler GSYH'nın %0,44'üne geriledi. Tarımsal üretimde girdi maliyetleri yüksektir. Piyasada oligopol yapılar var. Devlet tekelleri özelleştirme ile özel tekel oldu. Fiyatları istedikleri gibi artırıyorlar. Ekonomi yönetimi istikrar programı yapmıyor, yapamıyor, panik yaşıyor. Siyasiler çözüm tartışmıyor, küfürleşiyorlar. Toplumda iktidara olan güven dibe vurdu. Herkes aynı panik içinde fiyatları artırıyor. Bütün bunlarla birlikte siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın bozulmasında en büyük sorun demokratik baskı gruplarının ortadan kalkması oldu. AKP iktidara geldiği zaman sendikalaşma oranı %54,8 idi. Şimdi %14'e geriledi. Memur sendikaları partizanlaştı. Devlet parti devleti oldu. Bürokratlar partizanlardan oluşuyor. Üniversiteler siyasi militanlara teslim edildi. İktidar kamu bankalarından alınan ve ne olduğu anlaşılamayan kredilerle medyayı satın aldı. Medya yandaş medya oldu. Hep birlikte batıyoruz ama sanki herkes hipnotize edilmiş. Sesimiz zayıf kalıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizde önce Rahman suresinin 31 ila 36. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Senefruğu lekum eyyuhel thekalan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
Yakında sizi de hesaba çekeceğiz. Ey cinler ve insanlar! O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse, geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Önceki ayetlerde Yüce Allah'ın bu dünyadaki bazı nimetlerinden söz edildi. Bu ayetler ise kıyamet gününde bakılacak hesaplara değinerek insan ve cinlere hitaben şöyle buyuruyor. Allah'ın yarattığı canlılar arasında siz iki grup akıl ve şuura ilaveten irade ve karar alma yeteneğine sahipsiniz. Ve daha fazla ağırlık ve değere sahipsiniz ve kıyamet gününde hesabınıza bakılacaktır. Öyleyse yaptıklarınıza dikkat edin ve gücünüzün Allah'a galebe edeceği ve göklerin sınırlarını geçerek Allah'ın kontrolünden çıkabileceğinizi sanmayın. Tabii ki Allah size böyle bir güç ve izin verirse yerin derinlikleri ve uzayın zirvesine nüfuz edebilirsiniz. Cehennemin ateşi ve dumanı ve alevleri kaçacak yeriniz olmayacağı ve kimsenin de sizi kurtaramayacağı şekilde saracaktır. Öyleyse şimdiden geleceği düşünün. Bu ayeti kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Şuur ve iradeye sahip olmak sorumluluk yaratır. İnsan ve cin bu büyük ilahi nimetle sorumludurlar ve Allah katında yaptıklarından sorumludurlar. Zahiri güçler insanın bilimsel gururuna ve tüm varlık sistemine kontrol sağladığında ve Allah'ın izni olmadan dünyada her türlü müdahalede bulunabileceğini zannetmesin. Ateş cinsinden olan cin bile cehennem. Thank you.